Ayrım 5. Asena, Sabahattin Önkibar. Sayfa 52. Türkeş'in vefatı. Erbakan tarikat şeyhlerini bu dönem başbakanlıkta ağırladı. İçki bu dönemde başbakanlığın menüsünden çıkarıldı. DYP bu dönemde çillerciler, demirelciler diye ortadan ayrıldı. Ve Alparslan Türkeş bu dönemde, yani 28 Şubat tartışmalarının tam ortasında, Nisan ayı başında vefat etti. Burada mini bir parantez. Türkeş sonrası yapılan MHP kurultayı sürecinde İçişleri Bakanı Meral Akşener'in Tuğrul Türkeş'i desteklediği iddia edildi ama kanıtlanamadı. Devam edelim. Toplum yaşananlarla alakalı olarak sürekli gerildi ve tam bir kaos iklimi tezahür etti. Çiller hemen Erbakan'a gitti. Sayın Erbakan'ın görüyorsunuz durum iyi değil. Asker ayakta, basın ayakta, millet ayakta. Koalisyona ancak başbakanlığı bana devrederseniz kurtarabiliriz. Erbakan Çiller kapışması. Erbakan, sayın Çiller, koalisyon protokolü ortada. Siz 2 yıl bitiminde başbakan olacaksınız. Çiller, sayın Erbakan, manzarayı görmüyor musunuz? Asker tetikte. Erbakan, hiç endişelenmeyin, asker gayet iyi. Onlara en çok maaş artışı yapan iktidar biziz. Çiller, ama Sayın Erbakan. Erbakan, sayın Çiller, siz bırakın o gibi şeyleri de biraz dış politikayla ekonomi konuşalım. Bu görüşmeden sonuç alamayan Tansu Hanım çevresi aracılığıyla Erbakan'ın üstünde baskı kurar. Ülkücü danışmanlar Mümtazer, Şükrü ve Hüseyin Refah Partisi'nin genel merkez binasına gidip Erbakan istifa etmez ve Tansu Çiller başbakan olmazsa darbe kapıda demeye başlarlar. Şevket Kazan aynı şeyleri her gün tekrar eden bu üç isim için partiye sokmayın emrini verir. Üç kulhü vallah bir Fatiha oku yat Meral. Araya bakanlar ve bazı iş adamları sokulur ama Erbakan bir türlü istifa edip başbakanlığı Çiller'e devretmeye yanaşmaz. O günlerde Meral Akşener Kocaeli'nden çok eskiden tanıdığı Şevket Kazan'ı telaşla arar. Şevket abi, yeni bir haber aldık. Kazan, hayırdır Meral, ne haberi? Akşener, asker ihtilal yapmaya karar vermiş, harekete geçiyormuş. Kazan, öyle mi? Akşener, evet Şevket ağabey, söylesene ne yapmak lazım? Kazan, kızım sen üç kulhü vallah ve bir Fatiha oku yat, hiç meraklanma. Akşener, peki sen ne yapacaksın ağabey? Kazan, ben de aynısını yapacağım. Muhsin Yazıcıoğlu devrede. Erbakan'ın çevresine baskıyı resmeden bu girişimler çok sürmez sonuç verir ve Erbakan başbakanlığı Tansu Çiller'e devretme adına istifasını Çankaya Köşkü'ne götürür. Tansu Çiller Profesör Erbakan'a siz çekilin, asker bana razı diyordu ama hakikat asla öyle değildi. TSK artık bir dönem açıktan destek oldu, Tansu Hanım'dan nefret ediyor ve Erbakan'la koalisyon kurarak Atatürk'ü sırtından bıçakladığını düşünüyordu. İstifa sonrası inisiyatif Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e geçti. Tam bu süreçte DYP'den istifalar oldu ve DYP-RP toplamı güven oyuna yetmez hale geldi. Hemen bazı vaatlerle Muhsin Yazıcıoğlu devreye sokuldu. O dönem Yazıcıoğlu TBMM'deydi ve birkaç milletvekiline sahipti. 1995 seçimlerinde ANAP'la ittifak yapan BBP'liler daha sonra o partiden kopmuştu ve bağımsız milletvekili olarak meclisteydiler. Demirel ve 28 Şubat. Yazıcıoğlu basın toplantısı düzenleyerek DYP-RP hükümetine güven oyu vereceklerini ilan etti. Ki bu açıklamayla kurulacak Çiller hükümetinin güven oyu sorunu kalmıyordu. Ancak Cumhurbaşkanı Demirel görevi Tansu Çiller'e vermedi. Gerekçesi şuydu: deneneni ve sonu kaos olanı bir daha denemek ülkeyi buhrana sokmak olur. Doğruya doğru, Demirel 28 Şubat'ta büyük bir sınav verdi ve yüzünün akıyla çıktı. O Cumhurbaşkanı koltuğunda oturuyor olmasaydı fiili müdahale kesindi. O günleri gün gün saat saat yaşayan biri olarak benim kesin hükmüm budur. Demirel kışladan çıkmak üzere olan askeri durdurmuş ve rejimi kurtarmıştır. O dönem bir darbe yapılsaydı sırf Refah Partisi'nden ötürü inançlı çok insan zarar görecek ve ülke topyekün cepheleşecekti. Çevik bir Koç ve Doğan. Yukarıda belirttiğimiz gibi Tansu Çiller bu hükümete sadece kendini yüce divandan kurtarmak adına girmiştir. Çiller'in Türkiye ve Türk milleti adına bir heyecanı ve hassasiyetinin olmadığı geçen 20 yılda kanıtlanmıştır. Zira görüyorsunuz, 16 yıl iktidarda olan AKP'yi bir kere olsun eleştirmemiş, tersine Ankara Beştepe'deki saray davetine katılarak reverans yapmıştır. 28 Şubat'ın TSK'nın irtica hassasiyetinin yanı sıra bir de öbür tarafı var. Öbür taraftaki aktörler ile gerekçeleri şunlardı. Normal terfi teamülüne göre Genelkurmay Başkanı olması mümkün olmayan ama o makama sevdalı olup oraya erişmek isteyen Orgeneral Çevik 1 ve ekibi. Tansu Çiller'le kanlı bıçaklı olan Koç grubu ile TÜSİAD'ın diğer büyük baronları. Çiller'le kan davalı olan Aydın Doğan medyası. İran ve İslam ülkeleriyle birlik oluşturmaya kalkması sebebiyle Başbakan Erbakan'a kızan ABD ile İsrail. Mason locaları. Erbakan Çiller'e kurban edildik. Evet, 28 Şubat postmodern darbesinin içindeki bu etkiler de önemlidir. Nitekim Çevik bir iddiası bağlamında bir tatbikat esnasında Hüseyin Kıvrıkoğlu'nun yanındaki albayın kaza kurşunuyla ölmesi hep tartışılmıştır. Öyle ki irtica ve Erbakan konusunun bu postmodern müdahaleye bahane yapıldığına kadar ileri iddialar bile söz konusudur. Hayır, askerin o dönemlerde irtica hassasiyeti çoktu ve bilinirdi. Lakin hadisenin ilave diğer boyutları söz konusuydu. Ancak TSK'nın değil ama İstanbul sermayesinin hedefi kesinlikle Profesör Necmettin Erbakan değil, Tansu Çiller'di. Ki merhum Erbakan Hoca bunu çok sonradan bana bir sohbetinde anlatmış ve Tansu Hanım'a kurban edildiklerini söylemişti. 15 firmadan birer milletvekili. Refah yol sonrası hükümet arayışına dönersek, Cumhurbaşkanı Demirel temaslar sonrasında hükümeti kurma görevini Mesut Yılmaz'a verdi. Yılmaz, DSP ile azınlık hükümeti kurdu. Baykal'ın CHP'si bu hükümete dışarıdan destek oldu. Güven oyu için eksik olan sayıyı DYP'den istifa edenler tamamladı. DYP'den istifa edenlerin bir bölümü Şemsiye Partisi diye anılan Hüsamettin Cindoruk ve İsmet Sezgin'in önder olduğu oluşuma katıldı, diğerleri ANAP'a geçti. DYP'deki bu istifalar bağlamında türlü şaia yayıldı. Söylenenlerin en ilgi çekici olanı şuydu. ANAP-DSP hükümeti kurulur kurulmaz yapılmasına karar verilen Karadeniz sahil yolunu kısım kısım yapacak 15 büyük firmaya birer milletvekili transfer etme şartı getirilmiş, o firma ya da müteahhitler de güya bunu yapmış. En çok izlenen program. Hiçbir zaman ispatlanmayan bu tevatür o dönem benim program yaptığım TGRT'ye dair pek çok kanala malzeme oldu. Hiç unutmam, dönemin başbakanı Mesut Yılmaz, TGRT'deki Alternatif adlı programımda Hasan Ekinci, Yaşar Topçu ve Adnan Keskin'le karşı karşıya gelmiş ve o gece reyting rekoru kırıp birinci olmuştum. Kurulan yeni hükümet aslında restorasyon amaçlıydı ve normalleşme adına kurulmuştu. Azınlık hükümeti olması handikapıydı, zira ciddi hiçbir icraat yapamıyordu. Deniz Baykal ısrarlara rağmen koalisyona dahil olmamış, RP ile DYP gibi ANAP ile DSP de yıpranır ve oyları ben toplarım diye düşünmüştü. Kurulan ANAP-DSP azınlık hükümetine ilk günden anasol demeye başladılar. Mesut Yılmaz bu dönem onbaşı diye hedefe oturtuldu. Tansu Çiller ise fevkalade sert muhalefet yapıp demokrasi kahramanlığına soyundu. RP'nin kapatılma davası ve Erdoğan. Eşi Özer Çiller de BTV kanalı ve Öncü gazetelerine destek vererek bu satırların yazarı dahi Çiller'e muhalif gazetecilere hakaretler ettirmeye başladı. Refah Partisi için kapatılma davası bu süreçte, yani 21 Mayıs 1997'de Yargıtay Başsavcısı Vural Savaş'ın iddianamesiyle başladı. Keza Tayyip Erdoğan şiir okudu diye asker üyelerin olduğu Devlet Güvenlik Mahkemesi'nden ceza aldı. Erdoğan'ın davası Diyarbakır'da devam ettiği günlerde Tayyip Bey TGRT'de program konuğum oldu. Ona aynen şunu söyledim. Kalemini kırdılar, ceza verecekler. Zira şiir okudu diye dava olmaz. Ancak şiirden ceza alman seni büyütür. şiire davanın perde arkası. Kimi çevreler Tayyip Erdoğan'ın aldığı bu cezayı onu mağdur etme adına yazılan emperyal senaryonun gereği şeklinde yorumlandı. Güya bu organizasyonu NATO'cu generaller yapmışmış. Erdoğan Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi'nden aldığı 10 aylık ceza sonrası belediye başkanlığını kaybetti ve makamına Ali Müfit Gürtun'a oturdu. Yargılamalar sonucu Refah Partisi Anayasa Mahkemesi tarafından laiklik gerekçe gösterilerek kapatıldı. Necmettin Erbakan, Şevket Kazan, Hasan Hüseyin Ceylan, Ahmet Tekdal ve İbrahim Halil Çelik'e 5'er yıl siyaset yapma yasağı cezası getirildi. Erbakan mahkeme kararı açıklanır açıklanmaz partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında aynen şunu söyledi. Erbakan farkı ve devlet adamlığı. Hepinizin bildiği gibi Anayasa Mahkemesi Refah Partimiz hakkında bir karar almış ve bu kararı biraz önce açıklamıştır. Bundan dolayı huzuru sükuneti muhafazaya her zamandan fazla riayet etmeliyiz. İşte Profesör Necmettin Erbakan'ın milliliği ve devlet adamlığının belgesi. Partisinin kapatıldığı an bile tabanını sükunete çağırıyor ve ajitasyonlar yapıp sokağı tetiklemiyor. Fethullah'ın o günlerdeki sayrı ise fevkalade dalgalıydı. Mesela Refah Yol Hükümeti için milliyete konuşan Gülen şunları söylüyordu. Beceremediniz, bırakın gidin, asker mantıklı davranıyor. Anasol hükümeti ile Fethullah'ın kasetleri elden ele dolaşmaya başlar ki bir tanesini Ali Kırca ATV'de haber bülteninde yayınlar. Fethullah'ın dehşet kaseti. Fethullah o kasette müritlerine şunu söylemektedir. Zamanı geldiğinde maratona geçeriz, dikkatli olmalıyız. Erken harekete geçersek tepemize binerler. Tepkinli yürümekte fayda var. Mülkiyede, adliyede, askeriyede, emniyette ve her yerde çoğalıp oraları ele geçireceğiz. Zamanı geldiğinde ise harekete geçeceğiz. Kaseti Ali Kırca'ya teslim edeni şimdi sabahta yazan Mahmut Övür olduğu iddia edildi. Dahası Övür'ün bu kaset sebebiyle Pensilvanya'ya gidip ki gitti, Fethullah'ın elini öptüğü yazıldı. Övür ise suçu o dönem hapiste olan Ergün Poyraz'a attı ve kaseti Ali Kırca'ya onun verdiğini söyledi. Ancak Poyraz bunu hiçbir zaman teyit etmedi. İşte bu kaset o dönem Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Zira adam açıktan misyonunu ve görevini yani hainliğini itiraf ediyordu ve bu çok somut olarak gözler önündeydi. Cennete Ecevitsiz girmem. Yargı hemen harekete geçti. Ama heyhat, Bülent Ecevit derhal Fethullah'ı korumaya aldı ve sağlığı bahane edilerek onun ABD'ye kaçmasını sağladı. Fethullah bu iyilik sonrasında pek çok gazeteye manşet olan şu sözü söyledi. Cennete Ecevitsiz girmem. Dönemin Ankara Emniyet Müdürü Cevdet Saral, FETÖ cemaatiyle alakalı olarak bilinen raporunu hazırladıktan sonra gereğini yapmayanlar Mesut Yılmaz ile Bülent Ecevit'ti. Ancak doğruya doğru, Mesut Yılmaz Fethullah Gülen'le 6 kez görüşmesine rağmen onu sevmezdi. Ecevit ise Fethullah'a abartısız meftundu. 1990'larda Fikret Bila ile beraber Ecevit'e çok yakın iki gazeteciden biriydim. Sık sık evine gider sohbetler yapardık. Bir gün sohbet sırasında sordum. Efendim, bu Fethullah'a olan muhabbetiniz neden? Ecevit'e sorular. Ecevit, sayın önkibar biliyorsunuz ben inançlara saygılıyım. Efendim biliyorum ancak adam meczup ve tehlikeli işler yapıyor. Mesela devlette kadrolaşıyor. Ecevit, sayın önkibar sizin de inançlı olduğunuzu biliyorum. İnançlı insan devlette olmamalı mı? Efendim bu bakış yanlış. İnançlı olmak başka, onu siyasallaştırmak başka. Ben bunları yıllardır izliyorum. Kara kutu gibiler. Ajandaları meçhul. Bir bakıyorsunuz papanın kolundalar. Bir bakıyorsunuz dinde diyalog deyip olmadık çevrelerle iç içeler. Bunlar bağımsız değil, güdümlü ve bana emperyal enstrüman gibi geliyor. Bunlar için devlet bilgileri nedir? Ecevit, bizim devleti bilirsiniz, klasik laikçilik söylemleri egemendir. Efendim, en iyi siz bilirsiniz ki laiklik sadece devletimiz için değil, dinimiz için de yegane sigorta. Laiklik olmazsa İslam adıyla onlarca din olur, devlet de yaşamaz. Fethullah Gülen grubu bu bağlamda kafa karıştırıyor. Topluma Fethullah üzerinden mesaj. Ecevit, ama Sayın Önkibar, ılımlı İslam ve diyalog demeleri güzel değil mi? Efendim, o zarf yani ambalaj, içerik farklı. Televizyonlarda gördünüz. Fethullah Gülen açıktan askeriyede, mülkiyede ve adliyede çoğalın. Oraları ele geçirin. Zamanı gelince harekete geçeceğiz diyor. Bir dini cemaat şeyhi bunu niçin söyler? Ecevit, o ifadesi beni de çok düşündürdü. Sayın Başbakanım, o dil sürçmesi ilahi bir itiraf. Adamın karanlık bir hedefi var. Soruyorum, işi gücü din ve diyanet olan biri askeriyeyi niçin ele geçirmek ister? Ecevit, geçen gün Sayın Gülen'in bir temsilcisi geldi ve bu konuyu ona sordum. Ne cevap verdi? Ecevit, kanunlara uyan namuslu insanlar buralarda olmalı demek istemiş. Siz buna inandınız mı? Ecevit, Sayın Önkibar, ben Sayın Gülen'le iyi ilişkilerim sayesinde topluma, dine saygılı olduğum mesajını veriyorum. Ayrıca Sayın Gülen sağ olsunlar, partimize sürekli maddi katkılar yapıp seçim kampanyalarımıza destek olurlar. Bu solcuları anlayamıyorum. Böyle bir cemaat ve önderinden seçim için yardım almak doğru mu? Ecevit, ben Sayın Gülen'in bugüne kadar kanun dışı bir işini ne gördüm ne de duydum. Efendim, bunlar yığınak safhasındalar, günü gelince isyan edecekler. Ecevit, çok ileri bir yorum. Ben, dilerim yanılırım. Anlayamadığım husus şudur, tamam, sağda politika yapanlar oy kaygısıyla cemaatleri hedef almıyor. Demirel 60'lı yıllardan beri Nurculara sıcaktı, Fethullah'ı idare etti. Turgut Özal bütün cemaatlerin önünü açıp ekonomik imkanlar sundu. Ancak Ecevit'ten Fikri Sağlar ve Kemal Kılıçdaroğlu'na sol isimleri hiç anlayamıyorum. Çillerler Alaaddin Çakıcı'nın hedefinde. Kemal Kılıçdaroğlu ile Fikri Sağlar'ın dış dinamiklerin etkisiyle Fethullah'la ilişkileri oldukları söylenebilir. Lakin milli olan Bülent Ecevit'in tavrını hep yadırgadım. Doğrudur, Fethullah'la yakın ilişkisi üzerinden dine, inanca saygılı mesajını verip seçmene ben buyum diyordu. Ama söz konusu ülke bekası olduğunda bile onu sahiplenmesi Ecevit kalibresindeki biri için izah edilebilir bir duruş değildir. Tansu Çiller ile Mesut Yılmaz'ın Fethullah'la ilişkileri ise çıkara dayalıydı. Çiller muhalefete düştükten sonra da Fethullah'ın devletteki kadrolarından yararlandı. Ana sol hükümetinin kurulması ile Yılmaz-Çiller rekabeti tırmandı. Alaaddin Çakıcı bir akşam Flash TV'ye çıkıp Tansu ve Özer Çiller için çok çok ağır sözler söyledi. Ertesi gün DYP'li bir grup bu televizyon kanalının Şişhane'deki binasını basıp gösteri yaptı. Karşı kaset hamlesi. Meral Akşener o süreçte şöyle bir söz etti. Çiller fanatiği gençleri zor tutuyoruz. Çok geçmedi, karşı hamleyi Çillerciler yaptı. Tansu Çiller bir sabah genel başkan yardımcısı Meral Akşener'i çağırıp şu talimatı verdi. Basına önceden bugün çok önemli bir kaset açıklanacak diye duyur. Akşener, ne kaseti efendim? Çiller, dün akşam geldi bana. Gel bir kere daha senin de dinleyelim şu kaseti. Ses bandına konuşmaları kaydedilen iki isimden biri Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ertuğrul Özkök, diğeri Anasol Hükümeti'nin Ekonomi Bakanı Güneş Taner'di. İşte o kasetin dökümü. Özkök ile Güneş Taner. Özkök, ya şimdi Güneş, biz biliyorsun bir tane karton fabrikası kuruyoruz Kocaeli'nde. Ondan sonra size bir teşvik başvurumuz var. Taner, tamam. Özkök, 50 milyon dolara kadar teşvik veriyorsunuz. Şey, pardon, 50 milyon dolar en az olacak. Bizimki 130 milyon dolarlık falan bir teşvik. Taner, veririz. Özkök, senin masanda duruyormuş bu. Taner, yo, daha bana gelmedi. Özkök, gelmiş sana, öyle dediler bana. Taner, dur bakayım, bana gelmedi ama şimdi sordururuz, isim ver. Özkök, M. Taner, Meyta mı? Özkök, bir sor bakalım, bir öğren yahu. Taner, bu nedir tık tık sesleri? Benim söylediklerimi teybe mi kaydediyorsun? Bunu alacağın yer başbakan. Özkek, bu benim şey ya, telefonla konuşuyorum ben. Hayatımda hiç kimseyi banda almadım, kimseye yapmadım, sana mı yapacağım? Taner, bunu alacağın yer başbakan. Senin başbakanı yakalayıp bastırıp oradan alman lazım. Sen gelsene Ankara'ya. Özkök, bugün mü? Taner, tabii ya. Özkök, dün oradaydım. Taner, niye haber vermedin? Dün akşam Zafer'i oraya götürdüm. Özkök, ah ama ben de dün akşam oradaydım. Taner, niye haber vermiyorsun, geliyorsun da? Ben sana demiyor muyum, beni çok boşluyorsun diye? Özkök, benim başka işim vardı. Telefonlarıma çıkmıyor. Taner, tabii ben bilmem senin ne işin vardı. Özkök, tahmin edeceğin iş vardı. Taner, hı. Özkök, başbakan bu yönde sana bir şey söyledi mi? Taner, söyledi bir şeyler. Özkök, benim telefonlarıma da çıkmıyor adam ya. Taner, kim? Özkök, Mesut. Taner, işte böyle zamanlarda arayıp şey yap. Özkök, ne yapayım kardeşim? Çıkmıyor ki adam benim telefonlarıma. Taner, sen de telefonla uzaktan idare etmeye çalışıyorsun. Özkök, daha dün onun ağzından çıkan şeyi manşet yaptık. Taner, burada Sedat'ın yapacağı şeyler değil bunlar. Özkök, Paris'e gidiyorum. Taner, ne? Özkök, Paris'e gidiyorum. Ana avrat küfredeceksin. Taner, vay adi vay. Özkök, yok abi, ufak tefek senin başbakanın. Taner, benim başbakanım oldu şimdi değil mi? Kahkahalar. Özkök, öyle oldu tabii. Ulan yine de ben koruyorum adamı. Halen ben koruyorum. Başbakana gideceksin, ana avrat küfredeceksin. Sonra tekrar iyi adam olacaksın. Taner, vallahi bana kalsa sen buraya gelsen sana akşam sağlam iyi bir haber çıkarırız. Özkök, işte bakacağız. Taner, aranızdaki ilişkiye karışmam. Şarapları sana verirken bana mı verdi getirdi? Gel buraya dedim sana, dinlemedin. Atla uçağa gel. Özkök, gelemem abi ya. Yarın Paris'e gidiyorum. Taner, gitme.
5. ayrımın sonu. Sayfa 66.